You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Yeni bir Türkiye gündemine hoş geldiniz Yavuz Bey. Şimdi size Türkiye'de en son gelişmeleri soracağız. Avustralya'da en fazla ilgi çeken konulardan biri Tanzim. Bu konuda bir gelişme görüyor musunuz, var mı?
Vallahi her sektör kendisine Tanzim istiyor artık. Yani çiftçiler gübre Tanzim'de satılsın diyor. Araba kullanıcıları benzin Tanzim'de satılsın diyor. Farklı farklı noktalardan talepler geliyor. Elbette hala Türkiye'de Tanzim meselesi konuşuluyor. Bir seçim malzemesi aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi seçim stratejisinde meseleyi biraz ekonomiden uzaklaştırmak istiyorlar. Tanzim satışı aslında bu uygulamanın, stratejinin bir sonucu. Fiyat yükselirse devlet müdahale eder, halkıma ben pahalı ürün yedirtmem diyor Cumhurbaşkanı ve muhalefeti eleştiriyor. Diyor ki biz diyor dünya meseleleriyle ilgileniyoruz, işte Soçi'de zirve yapıyoruz, Suriye'de terörle mücadele ediyoruz, Gabar'dayız, Cüdi'deyiz. Onlar patates diyor, domates diyor, patlıcan diyor. Onların ufku bu kadar diyor. Muhalefeti eleştiriyor ama strateji olarak da ekonomiden gündemi çevirmeye çalışıyor. Muhalefet ise ekonomide tutmaya çalışıyor. Çünkü Ağustos'tan itibaren Türkiye'de ekonomide ciddi sıkıntılar var. Bir kriz hali söz konusu. Nisan'dan sonra tam olarak ne olacağı belli değil. Buna ilişkin muhalefetin söylemleri var. Ve ekonomistler tarafından iktidar partisi ekonomi yönetiminde asıl tedaviye geçmemekle, sadece pansuman tedaviyle durumu geçiştirmekle suçlanıyor. Asıl tedavinin de biraz acı reçeteyle birlikte insandan sonra olacağını söyleyenlerin sayısı az değil. İşte zaten sokakta da ekonomi çok konuşuluyor. Anketlerde birinci konu ekonomi çıkıyor terörden önce. Ve İktidar Partisi bunun böyle konuşulmasından çok memnun değil. Enflasyonun yüksek, faizlerin yüksek olduğu, işsizliğin yüksek olduğu bir dönemde işi biraz daha terörle mücadele üzerinden ve beka meselesi üzerinden götürmeye çalışıyor. Tanzim satışta muhalefetin en çok üzerinde durduğu mesele pahalılık var. Tamam, devlet yardım etsin, müdahale etsin ama bu pahalılık devletin uygulamalarının sonucu, tarım politikalarının sonucu, ekonomi politikalarının sonucu diye onlar da kendi adaylarıyla halkı kendilerine çekmeye çalışıyor bu söylemi.
Artık zaten herkes erken seçim moduna girdi herhalde. Binali Yıldırım meclis başkanlığından ayrıldı. Diğer adaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şaşırtıcı açıklamalar yapıyorlar.
Evet. Aslında seçimler için artık aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. Mesele kapandı. Adaylarımız belli. Ankara'da kim, İzmir'de kim, İstanbul'da kim, ilçelerde kim. Ama orada bir sıkıntı ortaya çıktı. Mersin'le ilgili İyi Parti cephesinde. İyi Parti'nin en iddialı olduğu Büyükşehir'di Mersin. Yıllarca orada Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan, halen de Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhanettin Kocamaz'ın başvurusu öngörülen, belirlenen sürede Yüksek Seçim Kurulu'na iletilemedi. Ve bunun üzerine Kocamaz aday olamadı. İyi Parti Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı adaysız kaldı ki bu adayı Milliyetçi Hareket Partisi'nden İyi Parti'ye gelmişti Burhanettin Kocamaz. Şehrin çok iyi bildiği eski bir siyasetçi. Bunun üzerine tabii parti karıştı, birbirini suçlayan isimler var. Burhanettin Kocamaz içeriden vurulduk diyor, bir komploya kurban gittik diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni işaret ediyor. Onun ayarladığı bir organizasyonla kendi dosyasının İl Seçim Kurulu'na iletilmediğini, bunun para karşılığı yapılmış olabileceğini söylüyor. İYİ Parti de aynı şekilde il yönetimi görevden alındı ama bir muammadır da devam ediyor. Yani nasıl oldu da o dosya 17'de İl Seçim Kurulu'na gitmesi gerekirken gitmedi sorusunun net bir yanıtı yok. Ama üzerine bin tane komplo teorisi var. Ortadaysa tek bir gerçek var. En önemli belediye başkanlığıyla ilgili iddialı olduğu ile İYİ Parti aday gösterememiş oldu. Peki buna ilişkin bir çözüm var mı? Bir çözüm arayışı devam ediyor. Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti oradan aday gösterdiler. Onların şehirde tek bir iddiaları da yok. O nedenle o adaylardan birisi çekilirse o partiler adına Burhanettin Kocamaz'ın yarışa girebileceği ve orada belirleyici olabileceği de konuşuluyor. Ama henüz netleşmiş bir durum söz konusu değil.
AK Parti cephesinde de gelişmeler var herhalde. Binali Yıldırım işte meclis başkanlığından ayrıldı.
Evet. Onu da hemen ekleyeyim. Binali Yıldırım ilk başta meclis başkanlığından ayrılmayacağını söylemişti. Meclis başkanlığı yetkili meclis başkanlarının siyasi faaliyetlere katılması yasak. Belediye başkan adaylarını siyasi faaliyet olarak görmediğini aktarmıştı. Hukuken bir sıkıntı yok demişti ama kamuoyunda da ciddi baskı oldu. AK Parti hep kamuoyu araştırmalarıyla hareket eden bir parti. Bunun belli ki seçmen üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu da tespit edildi. Binali Yıldırım adayların Yüksek Seçim Kurulu'na bildirildiği gün, meclis başkanlığından istifa etti. Ankara'dan İstanbul'a geldi. Hatta hızlı trenle geldi. Gazeteciler de yanına geldiler. Fotoğraflar çekildi, röportajlar verildi. Şimdi İstanbul'da tam zamanlı olarak belediye başkan adaylığıyla ilgili faaliyetlere propagandalara katılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan Cumhur İttifakı'nda da kapsam genişledi. Eskiden 30 büyük şehirde yapılması planlanan o ittifakın 51 ile yayıldığını, ilçelerin de sayısını arttığını görüyoruz. Son yapılan rütuşlarla birlikte yani hemen hemen Türkiye'nin büyük bir bölümünde MHP ile CHP, MHP ile AK Parti aynı çatı altında tek adayla yarışıyorlar CHP ile İYİ Parti karşısında.
Anladım. Şimdi bu Osman Kavala iddianamesi çıktı. Bu konuda bir gelişme var mı? Bir ne diyeceksiniz?
Yani çok uzun zamandır beklenen bir iddianameydi. Osman Kavala iddianamesi. Tam evet. 16 aydır Osman Kavala cezaevinde ve 16 aydır da bir iddianame hazırlanabilmiş değildi. Bugün itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurusu vardı Osman Kavala'nın uzun tutuklulukla ilgili. Ahim Türkiye'den bir savunma talep etmişti. O savunmayı vermesi için tanınan sürenin son gününde yani 12 saat önce diyelim bir iddianame mahkemeye iletildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. İddianamede 16 isim var. Onların içinde tanıdıklar da var. Can Dündar gibi, Mehmet Ali Alabora gibi isimler de söz konusu. Ve 16 içinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi söz konusu. Yani geçmişte idam kalkmasaydı savcılık idama karşılık gelen cezayı istiyor. Şu anda Osman Kavala, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora'nın da içinde bulunduğu Gezi olayları sırasında Taksim Dayanışma'nın yöneticiliğini yapmış bir takım isimlerin de içinde bulunduğu 16 kişi için. Sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'deki gezi olaylarının sorumlusu olarak 16 kişi gösteriliyor. Türkiye'de zarar görmüş her şeyin sorumlusu olarak bu 16 kişi gösteriliyor. Mala zarar verme var, insan yaralama var. Yani çok ağır suçlamalar söz konusu, yaklaşık 12 suçlama. Ve böylece hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlanıyorlar. İddianame şimdi mahkemeye gitti. Mahkeme bunu kabul ederse dava açılmış olacak. Reddetme ihtimali var ama bu tip davalarda genelde reddetmediğini de hatırlatalım. Keti Piri, Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye raportörü, Türk yargısı şaka yapıyor artık diyerek tepkisini gösterdi bu meseleye. Muhalefet partilerinden de tepkiler var. Sosyal medyada birazcık mesele tartışıldı ama iddianamenin ayrıntıları henüz çıkmadı. Mahkeme kabul ederse 600-700 sayfalık bu iddianame kamuya da açılacak ve onun üzerinden tartışmalar devam edecek. Cumhuriyet Gazetesi davası da Türkiye'de çok konuşulan davalardan birisiydi. Gazeteciler genelde yazdıkları haberlerle suçlandılar ve çok enteresan bir takım bağlantılar gündeme getirildi. Mesela Parkeci ile yaptıkları telefon görüşmesi bir takım isimlerin, gazetecilerin FETÖ bağlantısı sayıldı. Pide siparişleri FETÖ bağlantısı sayıldı. O bağlantı olarak gösterildi. Ayrıca ETS turla ilgili bir tur şirketini araması bir gazetecinin yine bir FETÖ soruşturması olarak değerlendirildi. Çünkü şirketle ilgili FETÖ soruşturması var dediler. Ama o şirketin sahibi daha sonra da Turizm ve Kültür Bakanı oldu. Bu kadar tartışmalı bir sürecin sonunda gazeteciler çeşitli cezalar verdiler. 5 yılın altında cezalar gazetecilerin itiraz noktası İstaf Mahkemesi'ydi. İstaf Mahkemesi diğer mahkemenin verdiği kararı onadı ve bir müddet cezaevinde de yapmışlardı ama eksik kalan kısmını yatmak için o gazetecilerden bir grup yeniden cezaevine gidecekler. 5 yıldan fazla ceza alanların ise dosyaları Yargıtay'da görülecek. İstanbul Mahkemesi'nden sonra Yargıtay itiraz hakları var. Eğer oradan da onay çıkarsa birçok gazeteci ki aralarında aydınlığının gibi isimler de var, çok da yaşlılar, yaklaşık 5-5,5 yıl hapise girmek durumunda kalabilirler.
Biraz bağlantılı bir şey. Bahsettiğiniz Keti Piri işte yorum yaptı bu Osman Kavala iddianamesine. Şimdi Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi de Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını onayladı. Artık Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye halkı için bir anlamı kaldı mı?
Vallahi yapılan anketlerde de %50-50 çıkıyor. Eğer bir referandum yapılsa özellikle İktidar Partisi bunun aleyhinde bir kampanyada yürüse veya herhangi bir parti yürüse Türkiye'de üye olur musunuz olmaz mısınız? Üyeliği talep etmeyenlerin sayısı fazla çıkarıyor. Öyle bir sıcak yaklaşım söz konusu değil. Kamuoyu özellikle bir önceki seçimlerde, ondan önceki seçimlerde, referandum döneminde Avrupa'dan gelen ve Avrupa'yla gerilim yaratan bir takım tartışmalar nedeniyle Avrupa'ya mesafeli, verdiği sözleri tutmayan güvenilmez bir kurum olarak görüyor Avrupa Birliği'ni. Halbuki yola çıkarken herkes hatırlayacaktır. Kopenhag kriterleri eğer bizi alırlarsa bizim için geçerli olur. Eğer almazlarsa onlar Ankara kriteri yapar, yolumuza devam ederiz gibi bir mantıkla yola çıkılmıştı. Ama hükümet açısından da bugün daha çok Avrupa Birliği ile ekonomik ilişki, biraz daha böyle mülteciler yoluyla karşılıklı aldılar üzerine bir ilişki üzerinde duruluyor. Zaten müzakereler yürümüyordu. Yani askıya alındı, durduruldu, şu falan demenin de bir manası yok. Piden yürüyen bir müzakere de söz konusu değil. Dediğim gibi mülteciler üzerinden yürüyen, mülteciler Avrupa'ya gelmesin, Türkiye'de kalsın diye Avrupa'nın hassasiyet gösterdiği, Türkiye'nin de yola çıkarlarsa gününüzü görürsünüz diye zaman zaman ifade ettiği bir ilişki biçimine döndü. Tabii çok ciddi bir ekonomik partner Avrupa Türkiye açısından. Ekonomi boyutunun da önemli olduğunu söyleyelim. Çok fazla ciddi yazılı görmedim. Üzerine bir tepki bile görmedim bu komisyonun aldığı karar sonrasında.
Çok teşekkürler yorumlarınız için Yavuz Bey. Gelecek hafta görüşmek üzere.
İyi yayınlar. Teşekkür ederim ben de.
Çok sağ olun.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.